Çiçekten.
Çiçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi, saygı ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Seslerine. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizi. Program boyunca sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızda Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nde. Şimdi İtalya'ya uzanmak istiyoruz. Milano Başkonsolosu Sayın Hami Aksoy telefon attığımızda. Efendim merhabalar, iyi günler diliyoruz Sayın Aksoy.
Merhabalar. Milano'dan tüm dinleyicilerimize selam ve sevgiler.
Teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye'den de selam, sevgi, saygı gönderiyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri ekibi olarak. Sayın Hami Aksoy, Başkonsolosluğumuz yakında yeni binasında, kendi binasında hizmet vermeye başlayacağını duyduk. Yeni bina satın alındı. Hayırlı olsun. Birazcık söz eder misiniz? Bina konsolosluk hizmetleri vermeye devam mı edecek?
Tabii ederim. Çok teşekkür ederim. Ama öncelikle Memleket FM'e ve sizlere bana bu fırsatı verdiğiniz, vatandaşlarımıza doğrudan ulaşma imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de burada Memleket FM'in sıkı takipçileriyiz. Programlarınızı çok seviyoruz. Sayenizde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız memleket hasretlerini gideriyor. Bu yüzden sizin şahsınızda Memleket FM'in tüm çalışanlarını kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Öncelikle başkonsolosluğumuz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.
Buyurun efendim.
Başkonsolosluğu çok teşekkür ederim. Milano Başkonsolosluğu ülkemizi Avrupa'da açtığı ilk konsüler temsilcilikler arasında. Kuruluş tarihimiz 1938. İtalya idari olarak 20 bölgeye ayrılmış vaziyette. Bizim görev alanımız da İtalya'nın kuzeyindeki 9 bölgeyi kapsıyor. Milano'nun yanı sıra Venedik, Bologna ve Torino, Cenova, Trieste ve Ancona şehirleri de görev alanımızda bulunuyor. Şimdi bu yeni binamıza gelecek olursak, tekrar teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Sizin aracılığınızla vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Değerli meslektaşım, eski başkonsolosumuz Aylin 8 kök zamanında onun büyük gayretleriyle 2013 yılı Aralık ayında çok uygun fiyata bir bina satın aldık. Bu bina Milano'nun en mutenah semtlerinden Park Sempione'de. Aynı zamanda çok merkezi olan tren istasyonlarından Cadorna'ya da yürüme mesafesinde. Dolayısıyla vatandaşlarımız çok rahat biçimde bizi ziyaret edebilecekler. Bu yeni binamız tarihi ve mimari açıdan da çok önemli bir yapıt. 2000 metrekare kapalı alanı var. 400 metrekare bahçesi. Yani son derece uygun bizlere. 4 katlı müstakil bir bina. Yeni binamıza geçtiğimizde vatandaşlarımıza layık oldukları en iyi koşullarda hizmet verebileceğiz. Bu nedenle çok mutluyuz. Öte yandan kira ödemekten de kurtulacağız artık. Biz de çok titiz bir çalışma yaptık. Binamıza ait onların projelerini geçen yıl tamamladık. İhaleye çıktık. İhaleyi kazanan firma binamızı 9 Eylül'de bize teslim edecek. Biz de tefrişat ve taşınma işlerinden sonra inşallah bu yılın sonunda binamıza taşınmayı öngörüyoruz.
Ne güzel efendim. Güle güle oturun. Sağlıklı güzel işler gerçekleştirin. Konsolosluk hizmetleri vermeye devam edeceksiniz orada yine. Biz konsolosluk hizmetlerine geleceğiz ama şimdi birazcık İtalya'da yaşayan vatandaşlarla ilgili bilgi alalım istiyoruz. Çünkü İtalya'da da gerçekten ciddi rakamda yaşayan Türk vatandaşı var. Neler aktaracaksınız onlara yönelik, bu binalardan nasıl yararlanacaklar? Katıldıkları sosyal etkinlikler kapsamında neler var?
Evet, Şimdi ben Milano'da oldukça yeni sayılırım. Geçtiğimiz Ekim ayında göreve başladım. Ama bu geçen 4 ay zarfında vatandaşlarımızla birçok kez bir araya geldik. İtalya ve Milano malumunuz genelde turistik veya alışveriş amacıyla seyahat edilen bir yer olarak biliniyor. Yani buradaki vatandaşlarımız konusunda pek bilgi sahibi değiliz maalesef. Avrupa'daki vatandaşlarımız genelde Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yoğun olarak yaşadıkları bir gerçek. Ama bununla birlikte bizim görev bölgemizi oluşturan İtalya'nın kuzey kesiminde 30 bin civarında vatandaşımız yaşıyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. Buradaki vatandaşlarımız diğer Avrupa ülkelerine kıyasla birinci ve ikinci nesil oluşturduğu genç bir göçmen topluluğu. Büyük kısmı işçi, bir kısmı da küçük orta ölçekli işletme sahibi. Vatandaşlarımız son derece uyumlu. Bu ziyaret ettiğim illerin vali ve belediye başkanları da söylüyor. Tabii dil konusunda bazı problemlerimiz var. Özellikle ev hanımlarının İtalyancalarını geliştirmelerini arzu ediyoruz. Ayrıca çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Gerekli koşulları taşıyan tüm vatandaşlarımızın İtalyan vatandaşlığını almaları büyük önem taşıyor. Çünkü böylece gelecekte belediyelerde, belediye meclislerinde, hatta belki daha ileride parlamentoda yer alabilecekler. O yüzden burada 10 yıl çalışmış olan tüm vatandaşlarımız, oturumu olan tüm vatandaşlarımız vatandaşlığa başvurabiliyor. Lütfen hiç beklemesinler, İtalyan vatandaşları için müracaatlarını yapsınlar.
Evet. Ayrıca buyurun, buyurun efendim.
Bir de buradaki öğrencilerimizden bahsetmek isterim. İtalya'daki Politecnico Bocconi Cattolica gibi çok iyi üniversitelerde tasarım, mimarlık, mühendislik, ekonomi okuyan 2000'e yakın öğrencimiz var. Ayrıca Erasmus programlarıyla Türkiye'den Kuzey İtalya'daki üniversitelere gelen öğrencilerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. Yani öğrencilerimizin sayısı da buradaki vatandaşlarımızın sayısını artırmış oluyor.
Evet. Peki az önce hani yeni binada konsolosluk hizmetlerimiz devam edecek dediniz Eylül ayı itibariyle. Peki konsolosluk hizmetleri kapsamında neler var, neler yapıyorsunuz? Oradaki vatandaşlarımızın talepleri ne doğrultuda?
Evet. Vatandaşlarımıza pasaport, dövizli askerlik ve vize işlemleri için randevu sistemi uyguluyoruz. Bu çok önemli. Bu üç başlık altında randevu almaları gerekiyor. Ancak diğer işlemler için vatandaşlarımıza randevu almasına lüzum yok. Çalışma saatlerinde başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri yeterli. Ayrıca vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları her an bize konsolosluk telefonlarımızdan, mail adresimizden, Facebook veya Twitter sayfalarımızdan rahatlıkla ulaşabilirler. Bunlara ilişkin bilgilerin hepsi de web sitemizde yer alıyor. Arama motorlarına Milano Başkonsolosluğu yazdıkları anda zaten ilk karşılarına çıkan sayfa bizim sayfamız olacaktır. Ayrıca bu vesileyle bir konuya daha değinmek istiyorum. İtalya'yı ziyaret edecek tüm vatandaşlarımızı bir konuda uyarmak istiyorum. Burada hırsızlık vakalarında son yıllarda maalesef büyük bir artış var. Bu yüzden İtalya'ya gelecek olan vatandaşlarımızın son derece tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle kendisini polis olarak tanıtan ya da turist kılığıyla sorular soran kişilere karşı dikkatli olsunlar. Biz de pasaportunu kaybeden veya çaldıran vatandaşlarımıza Türkiye'ye dönüş yapabilmeleri için geçici pasaport düzenliyoruz. Bir de bildiğiniz gibi 27 Ocak 2016 tarihinde yeni bir askerlik kanunu yürürlüğe girdi. Böylece bu askerlik kanunuyla 1000 euroya indi dövizli askerlik.
Evet.
Dövizli askerlik uygulamasından yararlanacak olan vatandaşlarımız 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar başvurularını yapabiliyorlar.
Evet. Peki efendim son olarak bir de Türkçe öğretme projeniz var. Bu projeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü az önce dediniz ki Türkçe öğrenmeleri gerekiyor burada yaşayanların dediniz. Sanıyorum bununla ilgili gerçekleştirilmeye çalışılan bir proje.
Evet, çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Bizim görev bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ülkemizle kültürel bağlarını, ana dillerini korumaları çok önemli tabii. Buradaki çocuklarımızın Türk dili ve kültürünü öğrenmeleri için çalışmalar yapıyoruz. İşte bu çerçevede de 2013 yılında görev bölgemizdeki 3 bölgenin eğitim müdürlükleriyle birlikte bir Türkçe öğretmen projesi başlattık. Bugün Başkonsolosluğumuz nezdinde görevlendirilen 3 Türkçe ve Türk kültürü öğretmenimiz var. Bunlar İtalya'nın kuzeyindeki, Milano'nun kuzeyindeki Como, Lecco, İtalya ve Modena şehirlerinde yaklaşık 150 Türk öğrenciye İtalyan devlet okullarında ders veriyorlar. Aynı zamanda buradaki öğretmenlerimiz Türk öğrencilerin sorunlarıyla ilgileniyorlar. Onların daha kolay entegre olmalarını sağlıyorlar. Ve rehberlik konularında da veli ve okul yönetimleri arasında bir köprü vazifesi görüyorlar.
Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu ve buna benzer projelerde yine birlikte olmak, yine bunları da duyurmak dileğiyle diyoruz. Daha sonraki yine Milano ile ilgili her türlü gelişmeyi yine dinleyicilerimizle paylaşmak üzere. Sayın Hami Aksoy, size çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben de bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sizler de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Milano Başkonsolosu Sayın Hami Aksoy'du telefon konuğumuz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri ekibi olarak.
Kıyılara çarparak herhangi bir makamda bir şarkı söyledim. Akasya kokulu tabaklarım. Geri verin Arnavut kaldırımı yollarda, bir kızın saçlarında gönlümün vals yaptı. Akasya kokulu sabahlarım.
Türkiye'de saatlerimiz 15.19'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve sizler müziğimizi dinlerken bizler de stüdyo konuklarımızı aldık stüdyomuza. Hemen siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırayım. Doktor Sayın Müzeyyen Özsavzalı, Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve Sayın Havva Geçmiş, yine Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı, Öğretim Görevlisi.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve Sayın Dilek Armankaya, Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi Proje Okul Sorumlusu. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
Merhaba.
Evet, sizlerin çok önemli bir projesinden söz edeceğiz bugün. Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği erken yaşta evliliklerin önlenmesi projesini gerçekleştirdi. Proje tamamlandı. Birazcık projenin çıkışından söz edelim isterseniz Sayın Özsavzalı, buyurun.
Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Biz
Kadın Dayanışma
ve
Destekleme
için.
Derneği olarak Kırıkkale'de iki tane dernekten birisiyiz. Bu projemizde öncelikle biz Kırıkkale'de meslek lisesindeki üyelerimizin de desteğiyle beraber Kırıkkale'de erken yaşta evliliğin söz konusu olduğunu öğrendik. Kırıkkale Ankara'nın hemen yanında olmasına rağmen genelde erken yaşta evlilikler Güneydoğu,
evet değil mi? Doğu ve Güneydoğu'daymış
gibi. Evet, o bölgelerdeymiş gibi gözükmesine rağmen Kırıkkale'de böyle bir sorunun olduğunu bir anket çalışmasıyla tespit ettik.
Kaç yaş? Genelde.
18 yaşın altı.
18 yaşın altı.
Zaten 18 yaş altı evlilik, hı-hı, olabilmesi için ailelerin izinleri gerekiyor. Özellikle
ailelerin de izni, dolayısıyla yasalar da çok sıcak bakmadığı için bu tür,
evet,
şeye. Dolayısıyla nikahsız
olabiliyor.
Beraberlikler,
evet, ya da ailelerin izinleriyle beraber, çünkü bu konuda ailelerin de bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu tarz evliliklerin çok fazla olduğu görüldü. Kırıkkale'de aynı zamanda, yani çok dediğim gibi başkentin yanında olmasına rağmen evlenmede boşanma oranı da Türkiye'de 6. sırada. Bu çok önemli bir nokta. Yine bizim yaptığımız araştırma sonuçlarına göre erken boşanma sebepleri arasında %18'i erken, yani 18 yaş altı evliliklerden kaynaklanıyor. Bunu tespit ettik ve bunun üzerine Kırıkkale Üniversitesi bu projenin ortağı, tamamıyla eğitmenlerimiz, tamamıyla uzman kişiler olarak onlar var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda çok büyük destek verdi. Biz de yanınızdaydı. Aynı zamanda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Müdürlüğü bu projeyi çok beğendi. Biz kendileriyle görüştük. Aile Sosyal İl Müdürlüğü de bu projemizin ortakları arasında. Biz ilk etapta eski ismiyle, genel ismiyle Endüstri Meslek Lisesi erkeklerde bu eğitimleri verdik. Projemizin ilk etabını bitirdik. İkinci etapta da Keskin'de Kız Meslek Lisesi'nde verip kızlarda ve erkeklerde eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumu tespit edeceğiz. Ve bu konuda üniversitemizin de desteğiyle bilimsel bir yayın çıkartacağız.
Evet. Sizler neresinde yer aldınız
projenin projede? Eğitim kısmındayım ben.
Evet, bu arada Sayın Dilek Armanka'ya konuşuyor. Pardon, Hava Geçmiş konuşuyor. Evet. Buyurun.
Proje hazırlandıktan sonra bahsedilen okullarda verilen eğitim kısmındayım ben. Hatta ikinci eğitim ayağını yürüttüm.
Evet. Ne tür eğitimler verdiniz?
Şöyle, bu adolesan evlilik, erken yaşta olan evliliğin getirdiği sorunlar boyutuna yaklaştık birazcık. Eğitim verdiğimiz sırada çok farklı yorumlarla karşılaştık öğrencilerden. Özellikle ilk ayak erkek öğrencilerimizden. Kesinlikle işlenmiş durumda. Şöyle bir atasözüyle yaklaşıldı. Erken kalkan yol alır. Şimdi bu atasözünü duyunca birazcık korktuk açıkçası. Yani böyle tepkiler beklemiyorduk. Daha ılımlı yaklaşılacak diye düşünmüştük.
Ya onlar memnunlardı hayatlarında.
Hayatlarından memnunlar. Herhangi bir sakınca görmüyorlar ama konuyu anlattıkça nelere sebep olabileceğini söyledikçe evet haklısınız dediler eğitimin sonunda. Hani iş yaşamı, eğitim haklarının ellerinden alınması, sosyalleşme haklarının elinden alınması çocukların bir anda yetişkinliğe aday olmaları, daha doğrusu yetişkin rollerini benimsemeleri pek çok olumsuz sonuç doğuruyor. Yani bu domino etkisi de diyebiliriz. Yani bireyden başlıyor, aileye yansıyor, aileden topluma, toplumdan da yani toplumsal hedeflere ulaşma açısından olumsuz pek çok nedene sebep oluyor.
Evet. Sayın Dilek Armankaya'ya da soralım. Siz de mi aynı eğitim kısmında yer aldınız?
Ben projenin okul sorumlusuyum. Bu proje süresince bütün eğitimlere katıldım. Görevli gruplarımız vardı, evet. Öğrenciler. Yani bir kere çocuklar bunun erken evliliğin sorun olduğunun bile farkında değiller. Çünkü ebeveynler zaten hep 18 yaş altı genelde evlilik yaptıkları için. Dolayısıyla hani bunun bir sorun olduğunun kesinlikle farkında değiller. Sanki o bir gerekmiş gibi, hani 18 yaş altında evlenilirmiş ve bu çok normalmiş gibi bakıyorlardı olaya. Ama proje gerçekten bu konuda ses getirdi. Çocuklar projenin sonunda işte bu konuda ortaya çıkabilecek sorunları gördüler. Önceliklerin farklı olması gerektiğini öğrendiler. Böylece başarılı olduğuna inanıyorum ben eğitimin.
Şimdi tabii erken yaşta evlilikleri önlemenin temel unsurunun eğitim olduğu böylece bir kez daha ortaya çıkmış oluyor galiba, değil mi?
Evet. Şimdi bizim özellikle meslek liselerini seçme sebebimiz oradaki müdürlerimizin, üye olan müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin tavsiyesi üzerineydi. Fen lisesi öğrencilerine baktığınızda böyle bir hayalleri bile yok, böyle bir düşünceleri bile yok. Genelde meslek lisesine gelen öğrenci seviyeleri düşük. Doğal olarak.
Ama zaten liseye gelene kadar öğrenciler evlilikleri gerçekleştirmiş oluyorlar, değil mi?
Şöyle, bir kısmı öyle ama bizim özellikle tespit ettiklerimizde lisede okurken nişanlanma dönemi,
Evet.
Liseyi bitirir bitirmez, çünkü lisede hı-hı, evlenmeniz yasak olduğu evet, için bitirir bitirmez takılarını takarak sanki farklı bir seviyeye çıkmış gibi akademik bir sakı evet, atlama şeklinde geri okula ziyaretler mutlu bir şekilde. Bu gerçekten bu olayın farkında olan hocalarımızı, duyarlı olan hocalarımız ve müdürlerimizi üzdüğü için onlar acaba biz bunlara nasıl yardım edebiliriz diye bize talep geldiler dernek olarak. Biz de üniversitemizin desteğiyle,
yani öğretmenlerimizin katkısı
olduğu, bilinçli olmaları ve duyarlı olmaları evet, onların fedakarlıklarıyla biz hı-hı, de elimizdeki kaynakları kullanarak bunun eğitimle olabileceğini düşünüp bu şekilde yola çıkmıştık zaten. Şunu da fark ettik, sadece bu konuda değil, biz bu ülke bizim, hı hı, bu ülke her şeyiyle bizim. Endüstri meslek liselerini seçtiğimizde bize şöyle bir uyarı geldi. Hani zorlanmayacak mısınız böyle bir grubu seçtiniz diye. Biz de mutlaka zoru başarmak zorundayız diye düşündük. Ve bu şekilde eğitimleri verdiğimizde hangi durumda olursa olsun gençlerimizin yanında olduğunuzu samimi olarak, onları kazanmak olduğuyla ilgili bu hissi verdiğinizde onlar size mutlaka, yani onlara uzanan elin onlar farkında.
Evet, aslında bu tür olaylarda zoru başarmanın kolay olduğunu, imkansızın da biraz zaman aldığını görüyoruz galiba değil
aynen
mi?
Aynen öyle. Evet, hı, o şekilde. Dolayısıyla ben bu projeyle beraber, evet erken yaşlılığı önlemeyle ilgili yola çıktık ama bu projeyle beraber ben şunu özellikle tekrar herkese vurgulamak istiyorum. Ebeveynler olarak bizler elimizi uzatmalıyız. Uzatma şeklimizi bilmeliyiz. Hı hı. Mutlaka o uzanan ele gençlerden geliyor. Endüstri Meslek Lisesi'nin caddesinden geçerken sırf erkek öğrenciler olduğu için bayanlar olarak tedirgindik ilk başlarda. Ama şu anda ben rahatlıkla oradan yürüyebiliyorum. Pencereden, dışarılardan öğrenciler.
Hatta birbirinize el sallayarak tebessümle.
Onları farklı.
Dedik.
Mesela proje boyunca hocamızın da desteğiyle bizim her türlü ihtiyacımızı onlar severek karşıladılar. Hı-hı. Hizmet ettiler, su getirdiler, ettiler. Biz de onları basında paylaştık. Onlar bunun için çok mutlu oldular. Hı-hı. Yani bizim yaptığımız bir bardak suyumuzu, bardak suyu verdiğimizi hocalarımız paylaşmış. Ne kadar önemli bir şeymiş. Yani onlara önem verildiğini anladılar. Bu noktada gerçekten çok güzel bağlar oluştu.
Evet.
O yüzden herkesin çok farklı açılardan mutlaka gençliğimize elini nasıl olursa olsa uzatması gerektiğini düşünüyoruz.
Evet. Şimdi erken yaşlı evliliğin getireceği ve getirdiği sorunlar üzerine neler çıktı ortaya?
İki boyuttan bunu ele aldık. Genç kız çocukları ve genç erkek çocukları. Şimdi genç kız çocuklarına baktığımızda,
genç kızlarda daha fazla herhalde oran değil mi?
Evet, oran daha fazla. Yalnız olumsuz etki bazında fiziksel olarak yansıma genç kız çocuklarına çok daha fazla.
Hı hı.
Çünkü fiziksel gelişimleri buna müsaade etmiyor. Erken gebelikler, doğum anındaki çocuk bebek ölümleri ya da anne ölümleri gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Erkek çocuklarına baktığımızda ise henüz hazır olmadıkları bir sorumluluk yükleniyor. Aile reisi, ev reisi ve evi geçindirmek gibi. Halbuki söz konusu olan dönem 18 yaş öncesi dönem. Yani adolesan dönem. Bu yaşta bu çocuğun çocuk olma hakkı var. Çocuk olma hakkı ihlal ediliyor ve bir aile...
O evcilik oynuyor belki.
Evet, evet, ne yazık ki. Eğitimsiz bir babaya dönüşüyor. Eğitimsiz bir anne var zaten. Ve o ailede yetişen çocuğun da eğitimsiz olacağını düşünürsek bu tamamen eğitimsiz bir toplum.
Kısır döngü, öyle evet, devam edip gidecek. Evet.
Devam edip gidecek.
Evet. Peki gençlerde farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmalardan söz edelim isterseniz birazcık da.
Şimdi bu erken yaşta evlilikle ilgili mesela bu proje kapsamında biz ilk önce proje öncesi ne kadar farkındalar? Evlilikle ilgili ne düşünüyorlar? Erken yaşta evliliği biliyorlar mı? Ne anlama geliyor, hı hı, gibi bir anket formu hazırladık. Bu formu düzenledik. Ardından proje eğitimi bittikten sonra tekrar aynı anketi uyguladık ve sonuçlara baktık. Acaba önceki söyledikleriyle bu hı-hı, olaya bakış açılarıyla eğitim sonrası herhangi bir etkileme var mı diye, bu erkek öğrenciler açısından aynı şeyi kız öğrenciler için de yapacağız ve sonunda değerlendireceğiz. O anket sonuçları raporlarına bakıldığında ilk başta %45 gibi ben yeter ki ailem istesin evlenirim diyen öğrenci sayısının %18'e düştüğünü gördük. Hı Erken evliliğin yaratabileceği sorunlarla ilgili sorularımız vardı. İlk başta Hava Hocam'ın da dediği gibi erken evlenen yol alır, erken yola çıkan yol alır anlamındaki ifadeleri.
Sonra neye bıraktı bu atasözü kendini?
Okumak istiyorum, meslek sahibi olmak istiyorum dediler eğitimin sonunda.
Şöyle bir soru vardı, o benim çok dikkatimi çekmişti. Sizin bu kadar yani erken evlenen ve anne ve babanın artık o sorunları dinlediler ya, çocuğu olmak ister misiniz diye sorduk. İster miydiniz diye. Hepsi hayır dediler. Ama ilk başta bu eğitim öncesinde gayet cesaretlilerdi. Biz evleniriz de o evliliği de yürütürüz şeklinde gayet cesaretlilerdi. Bizim bu farkındalıkla ilgili eğitimimizin bir bölümünde de peki erken yaşta evlenmeyeceğiz. Bu durumda neler yapabiliriz? Kariyerimizi planlamak için neler yapabiliriz şeklinde eğitimlerimiz vardı. O kariyer planlama, iyi bir lider olma, girişimci olma, kendi iş yerini kurma, kendi paranı kazanma noktasındaki eğitimlerimizle beraber endüstri meslek lisesi öğrencileri olduğu için bunlar üniversiteyi kazanamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu konuda da katılımcıların düşünceleri değişti. Bazı hangi aşamada olurlarsa olsunlar mutlaka kendilerinin farklı olduklarını, Türkiye adına bir şeyler üretebileceklerini ve bundan para kazanabileceklerini öğrendiler. Çünkü kariyer planlamamız vardı. Çünkü nasıl girişimci olunur vardı bu eğitimlerimizde. Aynı şekilde bu her şeyi kişiler kendileri kazanamazlar. Sermayeyi kendileri elde edemezler. Kendileri emeği elde edemezler. O zaman projelendirebilirler. Biz bu konuda bir eğitim verdik. Bu projelerle nereden destek alabilirler? Nereden bu çalışmalar desteklenebilir? Bununla eğitim verdik. Çocukların kafasında şöyle bir algı oluştu, bir farkındalık oluştu. Ben her şeyi kendim bulmak zorunda değilim. Yeter ki çarpıcı bir fikrim olsun. Kendi ürettiğim şeyde farkındalık yaratabilirim deyip bu konuda proje yapma isteği doğdu. Bu da gerçekten çok, güzel. Çok önemli bir
farkındalıktı. Peki bu eğitimlere, bu programlara katılım nasıldı?
Katılım
ilgi çok nasıldı?
Çok fazla. Hatta yani seminerler ilerledikçe diğer sınıflardan da, bir grup görevli öğrenci vardı. Diğer sınıflardan da hocam biz de katılalım, biz de dinleyelim. Arkadaşlar çok güzel şeyler öğreniyorlar şeklinde istekler de oldu. Ama tabii salonumuz sınırlı sayıda olduğu için ve görevli öğrenciler belli olduğu için katılım ancak sınırlı sayıda oldu. Ama talep hala var. Hatta velilere de yöneltilmesi gerektiğini düşünüyoruz bu çalışmaların.
Evet.
Çünkü
peki hani birinci planda, o bazda bir çalışma yine velilere de. Evet,
ikinci programda da. Hocam,
proje kapsamında normalde hani biz bunu Ahiler Kalkınma Ajansı destekli, Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 yılı proje kapsamında verdik. Onların desteğiyle yürütüyoruz, maddi desteğiyle. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Biz o verilen bütçeye göre ancak sadece öğrencilere verebildik, gençlerimize verebildik ama biz bunu bakanlık düzeyinde, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı düzeyinde ve Aileler Kalkınma Ajansı düzeyinde dile getiriyoruz. Çünkü evet sadece evlenecek olan bu kişileri eğitmek yetmeyecek, ailelerin de bilinçli olması gerekiyor şeklinde. Bizim o konuda da bir modülümüz hazır. Bir sonrakinde zaten proje hedefimiz bunu sadece Kırıkkale'de değil, aynı zamanda Ahiler Kalkınma Ajansı'nın yönettiği 5 ilde, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde'de bu çalışmayı yaygınlaştırmak istiyoruz.
Peki oralardaki oranlar nedir? Öyle bir ön araştırma yaptınız herhalde.
Tabii ki.
Kırıkkale kadar yoğun mudur?
Maalesef İç Anadolu'da Kırıkkale kadar Nevşehir boşanma oranında zaten Kırıkkale ile yakın. Diğer illerde de hemen hemen aynı düzeyde. Yani İç Anadolu bölgesi, biz bu raporları sunduğumuzda insanlar hayretle karşıladı. Hani sanki böyle bir sorun yokmuş gibi. Ama bilimsel çalışma sonuçlarını görünce, bir de boşanma oranlarını biz barodan, değişik evlenme oranlarını belediyeden resmi olarak bazı kayıtları aldığımızda, bunu sunduğumuzda ilk dile getirdiğimizde bir hani yani gerçekten öyle mi gibi, ama sonradan insanlar biraz daha farkında çevresine baktığında geri dönüşümlerde evet gerçekten Kırıkkale'de de diğer illerde de böyle bir sorun varmış, biz bunu yeni fark ettik dediler. Dolayısıyla devamında ikinci etapta yine valiliğimizin desteğiyle programımızın tamamını uygulayamasak da aileleri de çağıracağımız birkaç tane eğitim koyacağız.
Çok güzel. Peki yasal boyutundan söz edelim isterseniz birazcık da. Nedir bunun yasal boyutu? Gerçi o hukuki süreci bir başka
hukukçu arkadaşımız, eğitmenimiz
olacaktı, evet. O anlatacaktı ama birazcık bu konuda bize neler söyleyeceksiniz?
18 yaş evlilikle ilgili 16 yaşta olunduğunda ailelerin izniyle ve mahkeme kararıyla bu evlilikler gerçekleştirilebiliyor. Ailelerin imza atması gerekiyor. Hı hı. Onun dışında hani Avrupa'nın değişik ülkelerinde bununla ilgili sınırlamalar getirilmeye çalışılıyor. Ama bizim ülkemizde maalesef 18 yaş evliliklerde eğer aileler izin verirse ailelerin rızasıyla yasal olarak gerçekleştirilebiliyor. Fakat bununla ilgili tabii Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da çalışması var. Bunu çok boyutlu düşünüp çok farklı platformların bir araya gelerek düzeltmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi biyolojik ve psikolojik gelişimini tamamlamamış insanlardan anne olmasını istiyorsunuz, baba olmasını istiyorsunuz ve ortada bir çocuk var.
Doğal olarak, önce anne olmak, baba olmak onlara cazip geliyordu ama öyle bir annenin ve babanın çocuğu olmak ister misin sorusunda tamamen her şeyleri değişti herhalde.
Evliliğe bakış açısı statü atlama. Hı hı. Yani hani kariyerini planlamadan, geleceğini planlamadan, maddi imkanlarını oluşturmadan, iş imkanı oluşturmadan direkt olarak işte evleneyim ve ben aile hayatına gireyim şeklinde. Evet. Yani evet. Daha sonra o aile nasıl ilerleyecek, nasıl beslenecek, nasıl geçinecek? O tamamen ikinci planda. Hı hı. Onun yıkılması gerekiyor. Yani bizim bu projedeki başarımız da oldu. Yani çocuklar o farkındalığa vardı.
Ne zaman sonuçlandı proje?
Projemiz Ocak ayı itibariyle ilk aşamasını bitirdik. Bitirdiniz. Biz. Evet, Mart'ın başından itibaren de kızların boyutuyla aynı eğitimleri vereceğiz. Ondan sonra bakacağız kız ve erkekler arasında nasıl bir fark var diye. İşte onu da resmi bir rapor olarak, kitapçık olarak inşallah basılıp gerekli kurumlara sunacağız.
Hı hı. Sonrasında Anadolu'nun diğer illerine doğru
yayılacaksınız. Sadece işte dediğim gibi bir sonraki stratejimiz sadece 5 ilde İç Anadolu bölgesinde. Hı hı. Ama biz bakanlığımızdan şunu rica ettik ve onlar da bizim yanımızdalar. Onlar tam destek vereceklerini söylediler. Türkiye projesi olsun. Çünkü bu hiç ummadığınız illerde bile böyle bir durumla karşılaşabilir. Yani Ankara, Kırıkkale Ankara'nın bir ilçesiydi.
Evet.
Sonradan il oldu.
Evet.
Ve bu kadar sınırlarımız yakınken eğer burada böyle bir sorun varsa gerçekten araştırıldığında Türkiye'nin hemen hemen her yerinde böyle bir problem olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.
Hı hı.
Sağlıklı gençler, sağlıklı nesil yetiştirmek istiyorsak anne babanın öncelikle sağlıklı olması gerekiyor. Zaten bizim derneğimizin asıl tüzüğündeki ana nokta sağlıklı aile.
Evet. O zaman projenin anne baba ayağı da devam edecek etkinlikler kapsamında olacak.
Evet, devam edecek. Onları da bir sonrakinde koyacağız. Ebeveynler olarak da biz ne yapabiliriz? Çünkü sadece çocukların istemesi yeterli değil. Bunu sadece ailelerin yönlendirdiği evlilikler var maalesef. Ebeveynlere mesela daha önce biz şöyle küçük bir çalışma yapmıştık evlilikle ilgili. Şimdi olsa zaten şunu da gördük biz bir projede. Ebeveyn olarak erken yaşta evlenenler çocuğunuzu evlendirir misiniz diye sorduğumuzda hayır diyorlar.
Evet.
Dolayısıyla hazır eğitime hazır
açıklar açık olan, aslında o anlamda baktığımızda da. Çok güzel bir proje. Devamı da gelecek. Bu da çok güzel. Bu da sevindirici. Hatta bakanlık ya da diğer STK'ların da desteğiyle dediğiniz gibi tüm Türkiye'nin projesi olması da dileğimiz tabii ki.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz size bu projede kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Gerçekten çok güzel bir ilk başarmışsınız aslında bu anlamda.
Evet, aynı anlamda biz de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok da önemsiyoruz. Biz yaptığımız bu çalışmanın Türkiye çapında yayılması, hatta sizlerin aynı zamanda yayınınızın yurt dışı ayaklı olduğu için tüm dünyaya duyurma fırsatı verdiniz. Yani projemiz uluslararasılaşmış oldu. Bu anlamda çok teşekkür ederiz. Her zaman desteklerinizi sizlerden de bekliyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Evet, tabii yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız arasında da bu tür belki şeyler vardır. Ha, oralara da uzanmanız dileğiyle diyelim ve bugün için teşekkür edelim size.
Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Doktor Sayın Müzeyyen Özavzalı, aynı zamanda Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi, Sayın Havva Geçmiş, Kırıkkale Üniversitesi öğretim görevlisi ve Sayın Dilek Armankaya, Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi proje okul sorumlusu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Gel dese aşk, hayaline koşarım, gülüşüne uçarım, geçerim, ben benden geçerim. Bulsam seni, gel dese aşk, gel dese, gelirim, aşkına koşar gelirim. Görsem seni, ol dese aşk, ol dese, olurum, sana kuş olup uçarım. Sevsem seni, öl dese aşk, öl dese, ölürüm, sevişine ölürüm. Görsem seni, ol dese aşk, ol dese, olurum, sana kuş olup uçarım. Sevsem seni, öl dese aşk, öl dese, ölürüm, sevişine ölürüm. Geçerim, ben benden geçerim.
Dünden kalanlar.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, 15.43 Türkiye'de saatlerimiz, köşemiz başladı. Köşemizin konuğunu hemen siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştıralım. Yardımcı doçent doktor Sayın Gülin Karabağ, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü.
Gazi Eğitim Fakültesi
öğretim üyesi. Evet, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhabalar. Evet, bugün 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nden söz edeceğiz. Kurtuluş Savaşı sonrası yeni Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı bir kongreydi. Öncelikle bu kongrenin toplanma sebeplerinden başlayalım, değil mi?
Evet, evet, evet. Öncelikle tabii hani çok menfur bir saldırıdan sonraki ilk toplantımız. O yüzden hani bir anlamda herkese evet. De başsağlığı, milletimize başsağlığı diliyorum.
Evet,
şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum gerçekten.
Son olsun diye.
Sıkıntılı zamanlar. Evet, hatta hani konuyu değiştirsek mi, başka bir şey mi konuşsak filan filan diye düşündüm ama hakikaten bir taraftan da çok ilişkili de olduğunu, bunun da bir tesadüf olmadığını düşündüm.
Evet.
17 Şubat itibariyle hani 4 Mart'a kadar süren bir kongre süreci bu haftaya biraz damgasını vurduğu için tarihte bunu öne alalım dedim. Çünkü ekonomik sorunlar veya ekonomik sebepler pek çok tarihi olayın aslında bir görünür sebepler, bir de gerçek sebepler dediğimiz tarihte sebepler var. Aslına bakarsanız görünürde bir şeyler başka türlü görünse bile aslında hep temelinde bir ekonomik sebepler vardır. Burada da aslına bakarsanız bir anlamda Osmanlı'dan kalan tabii ki hep bahsettiğimiz gibi ciddi bir sıkıntılı ekonomik miras vardı, borçlar vardı. Önümüzde çok ciddi manada sanayiyle ilgili sıkıntılar vardı. Hı-hı. Kendi üretimimizi gerçekleştiremediğimiz, milli ekonomimizi oluşturamadığımız gerçeği vardı. Sermaye anlamında bir sıkıntımız vardı. Milli sermayenin, milli burjuvazinin hani bir anlamda orta sınıf dediğimiz tabakanın oluşmaması adına ve çok büyük oranda yabancı sermaye ile bir takım fabrikaların ya da işte demir yollarının işletilmesi durumu vardı. Bu madenlerin işletilmesi durumu vardı. Böyle olunca hani ekonominin millileştirilmesi çok önemli ve belki de Cumhuriyet'in kurulmasına yaklaşık işte 8 ay kala düzenlenen bir kongre. Ne kadar önemli olduğunu buradan bile anlayabiliriz. Yani henüz daha bir hükümet bile o anlamda meclis kurulmuş ama hani bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hükümeti bile oluşmadan böyle bir kongre yapılarak ekonomiyle ilgili bir takım politikalara karar verilmesi söz konusu. Zaten tarih itibariyle de tam Lozan Barış Anlaşması'nın bu ekonomiyle ilgili konularının konuşulduğu ve çıkmaza girdiği bir dönemde toplantının, bu kongrenin yapılma kararı alınıyor. Tabii ki ne görülüyor burada? Ekonomik sorunların ne kadar önemli olduğu ve bir an önce bunlara ilişkin tedbirlerin alınması gerektiği görülüyor ve aynı şekilde Büyük Millet Meclisi'nde de bu konular tartışılıyor. Hı hı. Böyle bir karara varılıyor. Bu peki, zaten aslına bakarsanız hani Mustafa Kemal'in o dönemlerde sık sık dile getirdiği de bir şey. Yani iktisadi zaferlerin muhakkak savaşla kazanılmış zaferlerin iktisadi zaferlerle taşlandırılması gerektiği, aksi takdirde siyasi zaferlerin söneceğiyle ilgili sık sık dile getirdiği söylemler var.
Peki kararlardan söz edeceğiz ama şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel girişimin desteklenmesine rağmen beklenen, istenen verim alındı mı?
Yok, çok alınamadı. Aslında hani kongrede bununla ilgili bir takım sanayiyle ilgili, özellikle de sanayiyle ilgili alınan bir takım kararlar var ve bunlara ilişkin işte sanayinin teşvik edilmesi, yabancı sermaye yerine milli sermayenin güçlendirilmesi, milli işverenlerin oluşması ve bunların milli sermayeyle kendi işçilerimizi çalıştırması. Çünkü pek çok yabancı kuruluş ya da gayrimüslimlerin işlettiği kuruluşlarda çok az Türk işçi çalıştırılıyor. Hatta o dönemlerde amele deniliyor. Kongrede de alınan kararlardan bir tanesi bu. Amele yerine işçi diyelim diye. Çok az Türk işçisi çalıştırılıyor. Dolayısıyla bu alanda eğitim konusunda da bir sıkıntımız var. Zaten yetişen eleman yok.
Kongreye katılımlarda işçilerin sayısının da az olduğunu görüyoruz değil mi? Herkesinden
herkesinden
insanlar,
çiftçi, tüccar, sanayici değil mi? Özellikle,
ama işçiler az.
Hani burada şöyle de bir niyet gözetildiğini ve çok ciddi bir iletişim kanalı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani yönetici, bürokrat, asker bir kadro var. Bu kadronun Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili devletin daha iyiye gidebilmesi için özellikle bütün kesimlerle birebir iletişime girdiğini, güçlü iletişimler kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. O yüzden hani bir şekilde milletin efendisidir dedikleri herkesi orada görmek istiyorlar. Hı hı. Ve onlarla sorunlarıyla, neler istedikleriyle ve bunlara gerçekçi çözümlerle ilişkili onların taleplerini almak istiyorlar. Gerçekten de pek çok talebin de sonraki dönemlerde gerçekleştirmeye çalışıldığını görüyoruz. Tabii 1929'a kadarki süreçle 29'dan sonra, yani 30'dan sonraki süreci de ayrı değerlendirmek lazım izlenen politikalar
peki,
itibariyle.
Peki neydi acaba kongrede alınan kararlar?
Şimdi hani baktığımız zaman tabii bir takım temel kararlar var. Ama öncelikle hani şunu söylemek istemiştim ben biraz önce. Bir takım sıkıntılar var demiştik. Özellikle bir şurada.
Evet, o sıkıntılardan mı söz edelim dediniz?
Şeyi bir
kongrede alınan kararların tüm maddeleri uygulanamadı bir de değil mi?
Evet. Hepsi uygulanamadı. Şuradan söyleyeyim size.
Peki hala devam eden uygulamaları, hala uygulanabilir maddeleri var mıdır?
Yani tabii sonrasında işte 1930 sonrasında devletçilikle ilgili, ondan öncesinde bir özellikle Mahmut Esat Bey'in o dönemin İktisat Bakanı, İktisat Müdürü Mahmut Esat Bey'in bahsettiği karma politika ilk defa burada bahsediliyor. Hem devletin, daha doğrusu öncelikle özel sermayenin teşvik edilmesi ama onun yetemediği yerlerde devletin de işin içerisine girerek devletin teşviklerinin olmasıyla ilgili, devletin bir takım girişimlerde bulunmasıyla ilgili, özellikle girişimciliğin desteklenmesi, yabancı sermayeye kesinlikle hayır denilmediğinin, Türk çıkarlarına hainlik etmeyecek, bunların önüne geçmeyecek bir takım yabancı sermayelerin de Türkiye'de iş yapabileceğine ilişkin kararlar alınıyor. Ama hani baktığımız zaman tabii ki ilk dönemine bakarsak, şimdi o şeyi bulamadım, oranları, gayrimüslimlerin maden sanıyorum şöyle de %70 civarında işletimlerde, yabancı gayrimüslimlerin %15 sanıyorum, yabancıların ise %70-71. Aynı şey demir yolları için geçerli. Aynı şey sanayiyle ilgili bir takım kuruluşlarda geçerli. Şimdi bu oranlara baktığımızda Türk sermayesinin ne kadar az olduğunu, ne kadar gerçekten sıkıntılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini görüyoruz. Ancak sonrasında ilk dönemlerinde, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bir taraftan alınan borçların, devralınan borçların verdiği sıkıntılar, bir taraftan özellikle de bu kongrede de alınan aşar vergisinin, temettü vergisinin, harp vergisinin kaldırılmasıyla ilgili kararlar. Şimdi bu vergiler kaldırılıyor ama bunların yerine de gelir getirecek başka şeylerin yapılması lazım. Evet. Ancak onların çok sağlanamadığını görüyoruz. Hı hı. Gene aynı şekilde teknik imkansızlıklar var. Bunlar ciddi bir maliyet getiriyor. Teknik bir takım şeyleri yurt dışından getirebilmek. Çünkü her türlü teknik imkana siz sahip değilsiniz. Bunları getirtmeniz lazım. Bunlar için de ciddi bir maliyet lazım. Ama bir taraftan da demir yollarını mesela millileştirmeye çalışıyorsunuz. Elinden almaya çalışıyorsunuz yabancı sermayenin. Dolayısıyla bunları da tamamen milli gelirle, toplanan paralarla yapıldığını görüyoruz. Şimdi karar vermeniz lazım. Bir taraftan hem bunları millileştirmeye çalışıyorsunuz, hem ulaşım alanında, karayollarında, işte Kabataş Kanunu gibi bir takım konularla denizde gayretler göstermeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan işte fabrikalar açmaya çalışıyorsunuz. Bütün bunlara da yetecek bir paramız yok. O yüzden istenen ölçüde bir de girişimcilik konusunda bir eğitim, böyle bir vizyon da çok fazla yok o dönemde. Yerli sermaye darlarda. Yurt dışındakiler ise bir taraftan yabancı sermaye darlara baktığımızda da Türkiye'de bir savaş ortamı var. Ne kadar hani yapsak bile böyle bir girişim, böyle bir yatırım, paramızı oraya yatırsak ne kadar bunun dönütünü alabiliriz diye bir çekingenlik de var. Çok da fazla sömürge ülkelerinden gelen paralarla zaten onlar gayet refah içindeler. Çok fazla da paralarını bu tür durumlar için riske atmak, dışarıya dağıtmak da istemiyorlar. Kendi ülkelerine bu yatırımları yapıyorlar daha fazla. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Yani teknik imkansızlıklar var. Tarım ülkesiyiz ama tarımda kalan boş toprakları bile savaşlarda yitirdiğimiz evlatlarımız yüzünden doğru düzgün işletecek insan şeyimiz yok. Yani kaynağımız yok. İnsan kaynağı konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Dolayısıyla tarım
tabii
ülkesi
aslında hani Kurtuluş Savaşı'ndan tabii, yeni çıkılmış. Hani
ondan
böyle bir şeyin desteklenmesi, düşünülmesi bile muhteşem aslında.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Belki hani çok fazla her madde, her şey denilen gibi, düşünülen gibi hayata geçirilemedi belki ama düşünce bile çok önemli.
Kesinlikle, kesinlikle. Ne kadar önemli olduğunu anlamak adına hani belki şunu söylemekte fayda var. Gerçekten çok önemsiyorum. Gerçi açılış konuşmasında söylediği birkaç şeyi söylemek istiyorum ama bilmiyorum vaktimiz nasıl müsait mi?
Bir buçuk dakikamız kaldı.
O zaman
kaldı,
şurayı özetle en azından söyleyebilirim. Millet tüfeksiz, topsuz. Bu açılış konuşmasından, evet. Mustafa Kemal'in açılış konuşmasından. Millet tüfeksiz, topsuz, her türlü malzemesiz ve parasız bulunduğu bir zamanda yeniden dünyanın en kuvvetli ve en muazzam ordusunu kurmaya güç yetirmiştir. Ve bu ordu daha henüz kurulma durumundayken 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya meydan savaşlarını ve zaferlerini kazanmıştır. Ve en sonunda bütün dünyayı hayretlerde bırakan, bütün dünyayı ister istemez övgülerine sevk eden en son zaferi tam bir şiddet ve başarıyla kazanıp topraklarımızı ve kutsal vatanımızı çiğneyen düşman ordularını bire kadar yok etmiştir. Fakat efendiler, tam bağımsızlık için şu kural vardır. Milli hakimiyet için bir kanun vardır diyoruz. Bugün de büyük bir zaferin gerçekleştirici etkenleri ve yapanları olduğumuzu söylüyoruz. İktisat için söylüyor. Bu noktada çok kesin olan bir gerçeği hep beraber tekrar etmek zorundayız. Bu kadar büyük, bu kadar kutsal ve büyük hedefler yalnız kağıt üzerinde kurallarla ve kanun maddeleriyle, sadece hırslarla ve arzularla çözüm bulamaz. Tam gerçekleşmesini sağlayabilmek için tek ve gerçek kuvvet temel ekonomidir. Dolayısıyla evet, ne kadar önemli olduğunu bugün de yani görüyoruz. İşte doğuda pek çok problem oluyor ama temelinde ekonomik kalkınma yatıyor.
Yatıyor.
Doğru, yani hepimizin bu noktada gerçekten ekonomiyle ilgili, ekonomik anlamda da eğitimle ilgili, bunun bağlantılı noktası da eğitimdir. Gene konuşmalarında bunlardan da bahsediyor. Eğitim vermemiz
i̇şte
lazım çok gençlere diye.
Çok güzel atılan aslında en önemli adımlardan
bir
biriydi.
Tanesi, evet.
Ama doğru yolda belki ilerlemekte, o dönemi, o şeyleri takip etmekte güçlük çektik,
evet,
uygulamalarda.
Evet, evet,
belki
evet,
onun sıkıntılarını da şimdi hala yaşıyoruz.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın
Gülün
Karabağ. Aslında kadınları da unutmayalım. Kongrede kadınlar da yer aldı.
Evet.
Hem de çok fazla
500,
kadın yer aldı değil mi?
Katılması beklenirken 500 kadın katılıyor. Ciddi
evet,
manada da bir kadın katılımı var gerçekten.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya dünden kalanlarda yine birlikteyiz.
Çok
yardımcı doçent
ediyorum.
Doktor Sayın Gülün Karabağ'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Neyse adımız yoğunluğu için.
Hayatın sesleri.